Ayrım 13. 28 Şubat ve Ordu. Doğu Pelçek. Sayfa 146. Askeri darbe yok, orduya darbe var. Basın toplantısı 15 Mart 1998. Mesut Yılmaz'dan Muhsin Yazıcıoğlu'na uzanan orduya darbe cephesi. Son günlerde askeri darbe dedikoduları üretildikten sonra Mesut Yılmaz ve Çiller'den Muhsin Yazıcıoğlu'na kadar uzanan bir cephe oluşturuldu. Bu cephenin arkasında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in bulunduğu gözlerden kaçmıyor. Bu cephe darbeye karşı değil, orduya karşı menzillenmiştir. Gündeme bakarsak askeri darbe değil fakat orduyu yıpratma kampanyası görülüyor. Açıkçası askeri darbe tehlikesinden söz edilerek orduya darbe indirilmektedir. Fethullah Efendi'ye savunma cephesi. Niçin? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri irticanın üzerine yürüyor. O nedenle Mesut Yılmaz'dan Muhsin Yazıcıoğlu'na uzanan ittifak darbe karşıtı bir cephe değil fakat irticayı koruma cephesidir. Bugün Türkiye'de irticayı savunmak durumunda olanlar orduyu hedef almak zorundadırlar. 27 Mart MGK toplantısının hazırlığı. İrticai savunma cephesi orduyu yıpratma kampanyasını başlatarak aslında 27 Mart 1998 günü yapılacak MGK toplantısını açmış bulunuyor. Toplantının gündeminde Fethullah Hoca bulunmaktadır. Sayın Nursi'nin talebesi Fethullah Efendi'nin Cumhuriyet devrimini yıkmaya yönelik örgütlenmesi ve sinsi faaliyeti bütün kanıtlarıyla toplantıya sunulacaktır. Bu durumda başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Fethullah Hoca'dan ödül alanların bu sunuşu nasıl dinleyecekleri merak konusudur. Fethullah hocaları 1950'den beri besleyen güçler, kamuoyunda ordu düşmanı bir hava yaratarak komutanların irticaya karşı mücadele kararlılığını kırma gayret içine girmişlerdir. Bugün Cumhuriyet devrimi güçleri ile irtica arasındaki mücadele Fethullah Efendi meclisinde yürütülmektedir. Fethullah Efendi'nin ABD'nin Orta Asya planları içindeki yeri dikkate alınınca bu saflaşmanın uluslararası boyutları da belirmektedir. Fethullah Efendi'nin koruyucuları aynı zamanda ABD'nin çıkarlarını savunmaktalar. İktidarı tarikatlara dayandırmak, Cumhuriyete karşı suç. Başbakan Yılmaz, irticaya karşı mücadele, iktidar mücadelesine çekilmesin diyor. Kendileri 50 yıldır iktidarlarını irticaya dayanarak sürdürüyorlar. Mesut Yılmaz'ın partisi bir kanadıyla tarikatlar koalisyonudur. Başbakanın çevresine bakın, Nakşibendiler, Nurcular, Refailer. Böyle Cumhuriyet Partisi olur mu? Böyle Cumhuriyet Hükümeti olur mu? Cumhuriyet devriminin yasa dışı hale getirdiği güçler devlet kurumlarını işgal etmişlerdir. İrticaya yaslanmak yasa dışıdır. İrticaya karşı mücadele ise meşrudur ve gereklidir. Ve irticaya karşı mücadele elbette bir iktidar mücadelesidir. Tarikatlar iktidar mevzilerinden ve toplumdan temizlenecektir. Orduyu hedef alanlar demokrasi kahramanı pozlarına giriyorlar. Tarikatlara yaslanmak, kulluk sistemini yaratmak demokratik sürecin karşısındaki başlıca eylemdir. Demokrasi ancak ve ancak Cumhuriyet devriminin tamamlanmasıyla gerçekleşir. Çözümler ancak Cumhuriyet devrimi rotasında üretilebilir. Türkiye devrimle kurulmuştur. Cumhuriyet devrimi siyasal meşruluğun temelidir. Hepsi bilmelidir ki 50 yıllık küçük Amerika süreci arkada kalmıştır. Türkiye yeniden Cumhuriyet devrimi rotasına girmiştir. Bu rotayı kırmak isteyenler bozguna uğrayacaklardır. Seçim ve hükümet formülleri dahil bütün siyasal çözümler ancak ve ancak Cumhuriyet devrimi rotası üzerinde üretilebilir. Sorun orduda değil, mecliste ve hükümette. Mesut Yılmaz, orduyu irtica ve terörün yanında üçüncü tehlike olarak gösterme gayretindedir. Oysa günümüz Türkiye'sinin sorunu orduda değil, fakat mecliste ve hükümettedir. Sorun irticaya dayanan 50 yıllık siyasal kurumsallaşmadadır. Ne yazık ki parlamentodaki partilerin hemen hepsi bu yozlaşmadan şu veya bu derecede etkilenmiştir. Rejimi tarikatlardan ve şeyhlerden temizleyerek yeniden Cumhuriyet devrimi temelini oturtmak günün görevidir. Önce sol güç birliği, sonra seçim. Burada kilit sorun Cumhuriyet devriminin iktidar seçeneğini yaratmaktır. Bu seçenek üretilmeden erken seçime gitmek, Çiller-Erbakan ittifakının oyununa gelmektir. Ve asıl o zaman seçim yıpratılır ve bir çözüm olmaktan çıkarılır. Seçimi ve meclisi irtica ile özdeşleştirecek gelişmeleri ateşleyenler, seçimli ve meclisli rejime kastetmektedirler. Bugün Cumhuriyet devrimi rotasında biricik iktidar seçeneği sol güç birliğiyle yaratılabilir. DSP, CHP ve İşçi Partisi'nin Cumhuriyet devriminin alto programını uygulamak için gerçekleştirecekleri güç birliği, Türkiye'nin ufkunu açar ve askeri müdahale benzeri tartışmalara da son verir. Aydınlık 15 Mart 1998. Komutanların bildirisi üzerine meclisi ve seçimi ancak Cumhuriyet devrimciliği kurtarır. 22 Mart 1998. Komutanların bildirisi kendi içeriğinin ötesinde anlamlar taşımaktadır. Küçük Amerika sistemi çökmektedir. Yalnız Mesut Yılmaz değil, meclisteki partilerin hemen hepsi orduya darbe girişiminin altında kalmışlardır. Bu girişim çok hesapsızdı. Aslında irticanın kahramanı olmak isteyenlerin demokrasi kahramanlığı tiyatrosu birkaç gün sürmüştür. Çünkü bu senaryo dışarıda yazılmıştı. Türkiye'yi tanımadığı, tarihini bilmediği çılçıplak ortaya çıkan ABD'li yönetmeni sahneye sürdüğü piyonlar şaşkınlık içindedirler. Cuma akşamı televizyon ekranlarına bakıyoruz. Hepsinin süngüsü düşmüştür. İki gün öncesinin kahraman maskesi altına gizlenen yeteneksiz ve çapsız politikacı yüzü yeniden ortaya çıkmıştır. Olayı askerlerin sert bir çıkışı olarak değerlendirmek yüzeysel olur. Derine bakmak gerekiyor. Bu sistem yürümüyor. 1950'den bu yana Küçük Amerika projesiyle inşa edilen kurumlar karaya oturmuş ve krize girmiştir. Nedenini iyi belirlemek gerekir. Bu sistem Cumhuriyet devrimine yıka yıka kurulmuştur. Ordu Cumhuriyet devrimi meclisine girdiği için kendisini yenilemektedir. Oysa meclis ve meclisteki partiler, Küçük Amerika sürecindeki kurumlaşmalarını yarattığı kabuğu kırma girişiminde bile değillerdir. Hatta oralarda sürecin farkına varan bir zeka parasına bile rastlanamıyor. Küçük Amerika sisteminin çökmesini merkezdekiler yalnız irticanın çökmesi gibi yorumlamak istiyorlar. Çok yanlış. En az irtica kadar sistemin merkezi de çözülmektedir. İrticayı yaratan o merkezdir, irtica ile birlikte yıkılıp giden de o merkez olmaktadır. Refah yol deneyimi göstermiştir ki Erbakan ve Çiller'in ordusu yoktur. Artık Mesut Yılmaz'ın da ordusu yoktur. Çünkü partisi tarikatların işgali altındadır. Tarikatları temizleme kararındaki bir orduyu hiç kimse tarikatların komutası altına alamaz. Bugün yalnız ve yalnız Cumhuriyet devrimi temelinde kurulacak bir hükümetin ordusu vardır. Öyleyse başka bir iktidar seçeneği bulunmamaktadır. ABD'nin müşkülü işte buradadır. Bu olgu CHP ve DSP için derin dersler taşıyor. Kökleri Cumhuriyet devrimine uzanan bu partiler kendi köklerinden kopmuşlardır ve Küçük Amerika sisteminin merkeziyle birlikte bilinmeyen akıbetlere sürüklenmektedirler. Nereye kadar? Biliyoruz ki DSP ve CHP Türkiye'yi bu krizden çıkaracak kuvvetlerin önemli bir bölümünü bünyesinde barındırıyor. Öyleyse bu partilerin tarihindeki altı ok önümüzdeki günlerde terk edilmişliğinden kurtarılacak ve yeniden hatırlanacaktır. Demek ki biraz daha deneyim gerekiyor. Mersin modeli umarız onlara yardımcı olacaktır. Kimse merkezde çözüm aramaya kalkmasın. Her bunalım döneminde piyasaya sürülen Rüştü Saracoğlu, Sümer Oral gibi isimlerin Çiller veya Mesut Yılmazlardan bir farkı yoktur. Bunların hepsi çöken merkezin temsilcileridir. Başka deyişle Cumhuriyet devrimini 50 yıldır yıkıma uğratan ve bugünkü mafya tarikat diktatörünü kuran sistemin temsilcileri. Türkiye Küçük Amerika krizinden yeniden devrimci Türkiye rotasına girerek kurtulabilir. Bu Cumhuriyet devrimle kurulmuştur ve bugünkü bunalımdan ancak o devrimi tamamlayarak çıkabilir. Bunun dışındaki bütün çözümler Ankara'yı yeniden 20 Mart'a getirecektir. Bu meclis, Kurtuluş Savaşı arifesindeki Mebusan Meclisi'nin durumuna düşmüştür. Bu meclis, bileşimini yeniden oluşturacak, Fazilet Partisi'ni meşrulaştıracak, Çiller'i kurtaracak bir erken seçim, meclise karşı ve seçime karşı cinayettir. Bu cinayetlerin demokrasi adına işlenmesi bir şeyi değiştirmez. Bundan sonraki seçim ancak özgür bir seçim olabilir. Bundan sonraki meclis ancak devrimci bir meclis olabilir. Bugünkü mafya tarikat sisteminin demokrasiyle uzaktan yakından bir ilgisi bulunmuyor. Demokrasi Türkiye'nin önündeki programdır. Özgür bir seçim, devrimci bir meclis, Türkiye'nin yeni demokratik atılımının olmazsa olmaz şartlarıdır. Burada da görev bugünkü meclise değil, sola düşüyor. Yolu Cumhuriyet devrimi kuvvetleri açabilir. Altok temelinde oluşturulacak bir sol güç birliği, Cumhuriyet devriminin hükümet seçeneğini yaratır. O zaman seçim bir çözüm olur. Özeti meclisi ve seçimi ancak sol kurtarabilir. Aydınlık 22 Mart 1998. ABD'nin sivili ve devrimin neferi 29 Mart 1998. Mesut Yılmaz Fethullah Hoca'ya savunma meclisinde bir hafta bile direnememiş, tam anlamıyla bozguna uğramıştır ve Cumhuriyet devrimine beyaz bayrak kaldırmıştır. Onu 3 gün önce kışkırtan ve orduyu açmaza düşürdüğünü ilan eden Pentagon gazetecisi bile bu teslim oluşu utanç verici buldu. Bizim cepheden bakacak olursak, Cumhuriyet devriminin ikinci taarruzu teslim olan iktidarlarla değil, Cumhuriyet devrimi tamamlama programına sahip bir hükümetle yürütülebilir. Çünkü Türkiye'ye önüne konan programları uygulayacak bir hükümet değil, programları üretecek, siyasetleri yaratacak bir hükümet gerekiyor. Örneğin Mesut Yılmazlar irticaya karşı mücadele görevinden söz ediyorlar. Oysa Türkiye'nin sorunu irticayı tasfiye etmektir, irticanın kökünü kazımaktır. Bu sorun ancak ve ancak devrimcilikle çözülebilir. Daha önemlisi, irticaya karşı mücadele kaçınılmaz olarak emperyalizme tavır alınmasını gerektirir. Bunu Turgut Özal'ın partisinden, Mesut Yılmazlar'dan kim bekleyebilir? Bazıları diyecektir ki, ordunun emperyalizme tavır alması beklenebilir mi? Ön yargılardan değil, olgulardan hareket edeceğiz. ABD yarı resmi kaynakları, Türk ordusunun 1994 Eylül'den sonra hizadan çıktığını belirtiyorlar. 1996 sonbaharı ise önemli bir tarih, Türk ordusu, Irak hükümeti ve Barzani ile birlikte hareket ederek ABD'nin Kuzey Irak'taki dayanağını çökertti. 1980'den günümüzde ABD'nin Türk ordusuna bakışını ortaya koyan bir araştırma, Teori dergisinin birkaç gün sonra çıkacak Nisan sayısında yayınlanıyor. Hasan Bögün'ün ABD'nin resmi ve yarı resmi kaynaklarını inceleyerek yaptığı bu çalışma, gerçeklerden hareket etmek niyetinde olan herkesin zihnini berraklaştıracak bilgiler içeriyor. Bakınız Teori, Nisan 1998, sayı 99, sayfa 10 ve diğerleri. Bölgede ABD'ye alınan tavrın Türkiye içindeki cepheleşmeye yansıması kaçınılmazdı. Nitekim öyle oldu. Ordu özellikle 28 Şubat 1997'den bu yana ABD'nin Türkiye içindeki kuvvetleriyle karşı karşıyadır. ABD emperyalizmle karşı mücadele eden güçlerle yan yanadır. Bu cepheleşme 1998 başında daha da belirginleşti. Türk ordusu ABD'nin Körfez'e saldırı girişimini gemleyen bir politika izledikten sonra Fethullah tarikatını da hedef aldı. Böylece ordu ABD ile daha dolaysız bir cepheleşme içine girmiştir. Fethullah Hoca herhangi bir Amerikanofil değildir. ABD'nin Türkiye'yi denetleme ve Orta Asya'yı hükmetme planlarında özel ve vazgeçilmez bir kuvvetin lideridir. Papa'ya kadar uzanan ilişkiler bunun ifadesidir. Ordunun Fethullah'ı tasfiye kararı ABD'nin Türkiye'deki dayanaklarını sarsma yolunda çok önemli bir adımdır. Şaşkın seyirciler olayı anlamaya çalışa dursun, savaşın tarafları gidişatın bilincindedir. Yasemin Çongar'ın Washington kaynaklı haberi ABD'nin ipleri elinden kaçırma kaygısı içinde olduğunu somutlamaktadır. Milliyet 23 Mart 1998. Buraya gelinmesi sürecin doğası gereğiydi. İrtica her zaman Batı destekli olmuştur. O destek olmasa irtica diye bir tehdit olmazdı. İrticai tasfiye ise bir devrim olayıdır ve Batı emperyalizmin tasfiyesinin bir cephesidir. Ordunun Fethullah Hoca'nın üzerine gitmesi, ABD ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yan yana koyan tahlil ve senaryoları en azından bugünkü koşullarda geçersiz kılmıştır. Bazı Amerikancı çevreler ve kafalarındaki şemayı olguların yerine koyan gelişmemiş solcular, Türkiye'nin Amerikancı bir askeri darbeye gittiğini iddia ediyorlardı. Bugün Fethullah Efendi Meclisi'ndeki cepheleşme devam ettiği sürece bu olasılıktan söz edilemez. Nitekim ABD ordunun Fethullah'ın üzerine yürüme kararını bardağa taşıracak damla olarak görmektedir. Washington 27 Mart öncesinde Türkiye'deki bütün güçlerini ordunun karşısına yığmakla kalmamış, kendisi de cepheden tavır almıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 25 Mart günü yaptığı açıklama safların berraklaştığına işaret ediyor. ABD Türkiye'nin üzerine abanarak sorunlarınızı sivil güçlerle çözün talimatını vermeye kalkışıyor. Bağımsız ve başı dik bir hükümetten bu kaba müdahaleye en azından yanıt vermesi beklenirdi. Bu mümkün değil. Mesut Yılmaz'ın kendisi bugün Cumhuriyet devrimi güçlerine teslim olmakla birlikte bir hafta önce ABD'nin bir araya getirdiği sivil cephenin mızrağı rolünü benimsemişti. Kağıttan mızrakmış, ayrı konu. Ancak bu olaylar 1980 sonrasında moda olan sivil sözcüğünün de içini doldurdu. Sivillerimiz ABD militarizmin sivilleri. Fethullah'ın üzerine yürüyen Cumhuriyet devriminin karşısına dikilirken sivil olmaları gerekiyor. Ancak uluslararası boyutlarına baktığınız zaman ABD militarizminin denetiminde oldukları ortadadır. Washington hükümetinin Türkiye'ye dayatmak istediği öncelikleri Yasemin Çongar'ın köşesinden okursanız bu sivillerin ABD papağanı olduğunu saptarsınız. Programları bütünüyle Atlas Okyanusu'nun ötesinde belirlenmiştir. Kemer sıkma, özelleştirme, irticai özgürlük, sevre uyumlu insan haklarcılık. ABD'nin sivilleri Türkiyeci değildir. layık değildir. Bunlar Cumhuriyet devrimini yıkma programına hizmet eden küresel mafya ve tarikat güçleridir. Bugün her yurttaşın görevi ABD'nin sivil cephesinin karşısına Cumhuriyet devriminin neferi olarak dikilmektedir. Süreç bu kararlılığı gerektiriyor. Çünkü ABD'nin irtica güçlerini iç savaşa sürme olasılığı ciddiye alınmalıdır. Aydınlık 29 Mart 1998. Derin Devlet Teorisi 10 Mayıs 1998. Derin devlet dedikleri hangi devlettir? Küçük Amerika sürecinin yarattığı devlet midir, yoksa Kemalist devrimin yarattığı devlet midir? Neoliberal şeriatçı güçler derin devlet kavramını Kemalist devlet için kullanıyorlar. Küçük Amerika sürecinin yarattığı kurum ve ilişkiler ise onlara göre mazlum durumundaki toplumu oluşturuyor. Bu tanımları eksen alan teori, mızrağını evirip çevirip Kemalist devrime saplıyor. Çünkü derin devlet teorisinin uzantısı olan program, ikinci cumhuriyeti amaçlamaktadır. Kemalist devrim bütünüyle tasfiye edilmelidir ki, Türkiye yeni dünya düzeniyle sınırsız bütünleşsin. Derin devlet teorisyenlerinin susurluktan beri şiddetlenen sınıf mücadelesinde günlük pratik amaçları da var. ABD'yi kontrgerillayı, mafya tarikat Gladio oligarşisini, Çiller özel örgütünü, Refah Fazilet Partisi'ni, Çatlı ve Yeşilleri temize çıkarmak. Derin devlet kavramıyla bir kez daha tanık oluyoruz. Teorilere ve kavramlara sizin yüklediğiniz içerik geçerli değildir. Herhangi bir kavram, ideolojik ve siyasal mücadelede belli bir anlam kazandıktan sonra siz onu değiştiremezsiniz. Yeniden tanımlayamazsınız. O kavramı ancak nesnel olarak yüklendiği içerikle kullanabilirsiniz. Derin devlet de öyledir. Bakın bu kavram, bütün tarikatçılar ve mandacıların küçük Amerika beylerinin ağzından düşmüyor. Çünkü kavram onların emperyalist ve sınıfsal amaçları için piyasaya sürülmüştür. Derin devlet kavramı bize bir kez daha teorinin sınıfsal konumlardan üretildiğini göstermektedir. Gericilik 2 yıldır yükselen sürecin karşısındadır. Dolayısıyla gerçekle savaşmaktadır. Ürettiği teorinin de gerçekle savaşması kaçınılmazdır. Daha doğrusu o teori gerçeğe karşı savaşmak için imal edilmiştir. Derin devlet teorisi hangi gerçekle savaşıyor? Birincisi, bugün Türkiye'deki rejim Kemalist devrimin yarattığı rejim değildir. Var olan toplumsal ekonomik sistem son 50 yılda Kemalist devrimin kurum ilişkiyle tahrip edilerek oluşturuldu. Tansu Çillerler yıktıkları son sosyalist devletin şerefine kadeh kaldırdılar. Onların sistemine kolaylık olsun diye Celal Bayar'ın verdiği adla Küçük Amerika rejimi diyebiliriz. Devlete hakim olan, damgasını vuran güçler kuşkusuz Küçük Amerika'nın hakim sınıfıdır. Oysa derin devlet teorisi bu gerçeği el çabukluğuyla baş aşağı çevirmektedir. Var olan sistem bu hokkabazlıkla Kemalist devrime bağlanıyor. Mafyasıyla, tarikatlarıyla, kontrgerillasıyla bütün çürüme ve dağılma Kemalist devrimle özdeşleştiriliyor. Sistemin merkezindeki yasa dışı örgütlenmeyi 2000'e doğru özellikle Hasan Yalçın arkadaşımızın yazılarıyla devletin çelik çekirdeği diye adlandırılıyordu. O yasa dışı merkez Kemalist devrimi yıkan 50 yıllık karşı devrimin merkeziydi. Devrimle kurulan cumhuriyet ile onu yıkarak inşa edilen bugünkü sistem ve devletin karıştırılmasına yol açacak kavramlaştırmalardan sakınmak gerekir. Çünkü sınıf mücadelesi bilim ve düşün alanında aynı zamanda kavramlarla yürütülüyor. Bugün devrimci görev küçük Amerika sistemini yıkarak cumhuriyet devrimini, başka deyişle Türkiye'nin 100 yıllık milli demokratik devrimini tamamlamaktır. Ordunun Cumhuriyet devrim mevzilerine girmesi bu açıdan tarihsel önemde bir gelişmedir. Ordunun bugünkü tavrını dikkatle incelemek gerekir. Bu tavırda var olanı korumaktan çok Cumhuriyet devrimi yönünde değiştirme çabası görülür. Küçük Amerika süreci artık krize girmiştir. Bu krize iki karşıt cepheden iki cevap vardır. Biri Küçük Amerika beylerinin cevabıdır. Küçük Amerika yolunda daha da ileri gitmek, Türkiye olmaktan bütünüyle vazgeçmek, süreci ikinci cumhuriyetle yani ulusal devleti yıkarak ve sömürgeleşerek tamamlamak. Derin devlet edebiyatı bu cephenin söylemidir. İkinci cevap, küçük Amerika sistemini yıkmak ve Türkiye'nin 100 yıllık milli demokratik devrimini tamamlamaktır. 1996 sonbaharından bu yana Türkiye'nin güç dengesi değişmiştir. 50 yıllık dönem bitmiştir, inisiyatif cumhuriyet devrimi güçlerine geçmiştir. Küçük Amerika sistemi çatır diyor. Derin devlet teorisi cumhuriyet güçlerini de etkiliyor. Cumhuriyete sahip çıkmak adı altında var olan küçük Amerika ilişki ve kurumlarına sahip çıkıldığı oluyor. Böylece cumhuriyet devrimcisi cumhuriyet devrimini yıkan sürece omuz vermiş oluyor. Bu karışıklığı çözen tavır devrimciliktedir. Mustafa Kemal'in önderlik ettiği milli demokratik devrim sürecini bu kez kesin zafere ulaştırmak isteyenler önce devrimci olmak durumundadırlar. Mafya gladyo tarikat beylerine yenilikçi görünme fırsatı verilemez. Altı okun devrimciliğini unutturmak isteyenler devrim kavramını Turgut Özal takımının eroin devrimine bırakmışlardır. Derin devlet teorisi eroin devrimcilerinin teorisidir. Küçük Amerika projesini yarattığı mafya gladyo tarikat rejimine karşı mücadele teorisi ise Kemalistlerin ve sosyalistlerin teorisidir. Aydınlık 10 Mayıs 1998. 13. ayrımın sonu sayfa 158.